Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Olumsuz duygular insanın işaret sistemidir. Bu işaretleri fark edip değerlendirmezsek, fark edilmek için daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli ortaya çıkmaya başlar. Peki bu işaretler neden fark edilmeyi bekliyor? Duyguların iç ve dış dünyamızla ilişkisinin insan psikolojisi için anlamı nedir? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızda olacak köşemizde ve detayları kendisine soracağız. Bakanın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla konuşacağız. İslam alemi 3 ayların gelişiyle manevi bir iklime girmeye hazırlanıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bereketiyle ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha çok meşgul olmanın zemini de tüm Müslümanları bekliyor. Geçmişten günümüze taşınan geleneklerimizse bu mübarek günlerin en güzel şekilde değerlendirilmesine rehberlik ediyor. Bu geleneklerimizin güzel bir örneği ise her yıl 3 ayların gelişini coşkuyla karşılayan Konya'ya has şivlilik. Atalarımızdan yadigar kalan geleneklerimizi yaşatmanın önemi ve 3 ayların kültürümüzdeki yerini Oğuzhan Aydın hocamıza soracağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Thank you. Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle yayınımız başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde hem de kitabımızı yavaş yavaş sizlere özümsetmeye aslında çalışıyoruz. Belki doğru kelime budur. Olumsuz duygularda kalmıştık geçtiğimiz hafta.
Evet.
Bugün yine bu duygularla devam edelim. Hemen de hocamıza geçmiş haftanın da hatırlatması olarak anlatmasını rica edelim. Olumsuz duygular hayatımızda nasıl ortaya çıkıyor? Biz bunları nasıl fark ediyoruz diye başlayalım hocam, dilerseniz.
Şimdi çözüm, geçen hafta çözümün haritasına başlamıştık. Artık hani anlattık tamam da bunları nasıl değiştireceğiz kısmı aslında asıl şimdi başladığımız şey.
Evet.
Tabii dinleyicilerimiz de bu kadar bölümdür ne dinledik diye düşünebilirler ama öncelikle anlaşılması gerekiyor ki ardından çözüm. Hani bir şeyi anlamadan onu çözemeyiz.
Evet.
Önce ne olduğunu anlamamız gerek. Bizim zaten terapide de veya hekimlikte de önce yöntemimiz anlamak, teşhis koymak ki işin en önemli
kısmı
aşaması.
Evet.
O zaten kendiliğinden aslında çözümü de getirir beraberinde. Şimdi bu anlamda da duygular aslında aynı sırayı izleyeceğiz kabaca. Duygularla yine başlıyoruz. Niye duygularla başlıyoruz? Çünkü genelde ilk fark ettiğimiz şey yani öznel olarak duygulardır. Özellikle de olumsuz duygular. Niye hatta kitapta olumsuz duyguların farkına varmak dedim. Ben duyguların farkına varmak demedim başlığa. Şundan dolayı, şimdi mesela ben bu programı yapmadan önce ya da size bağlanmadan önce ya da bağlandıktan sonra işte istekli, hevesli ve mutluyum. Yani olumlu bir duygu içindeyim. Ama bu olumlu duygunun bana gösterdiği çok bir şey yok. Çünkü zaten o duygu kendiliğinden ona uygun davranışı da getiriyor.
Hmm.
Yani o program teklifini kabul etmek, daha sonra işte saati geldiğinde işte çağrıya cevap vermek, konuşmayı yapmak, sorulara cevap vermek gibi otomatik işliyor. O nedenle yani pozitif duyguların genel olarak bize çok fazla öğrettiği bir şey yok. Ama olumlu duygu dediğimiz, pozitif duygu dediğimiz heves, isteğin problemli olduğu veya dikkat etmemiz gereken bir iki durum olabilir. Örneğin ben bir kumar bağımlısı olsam ya da işte madde bağımlısı olsam ve önüme kumar oynama ya da madde kullanma imkanı çıktığında duyduğum heves, istek veya bir yönelim ya da mutluluk, bakın pozitif bir duygu.
Evet.
Ama çok da iyi değil onun işaret ettiği şey. Şimdi tekrar ama olumsuz duygulara dönersek istisnasız. Şimdi bir olay yaşadığımızda, yeni bir duruma girdiğimizde, bir bizim açımızdan önem taşıyan bir şey olduğunda buna eşlik eden bir duygusal tepkimiz olur. Şimdi biz duyguları olumlu olumsuz diye ayırıyoruz ama bu hani iyidir kötüdür anlamında
değil,
anlaşılmasın.
Değil,
bazı
evet.
insanlar öyle anlıyorlar işte olum ne demek olumsuz. Hayır. Yani insanların o duyguyu nasıl yaşadı? Yani olumsuz duygu dediklerimizde genelde insanlar rahatsızlık hissi yaşıyor. Onu kısa tutmaya çalışıyor. Olumlu duygular dediğimizde ise insanlar onu daha da fazla yaşamaya çalışıyorlar. Ama peki duygunun iyisi kötüsü olmaz da neyi olur? Duygunun işaret ettiği şey iyi ya da kötü olabilir. Eğer biz duygunun neye işaret ettiğini anlayabilir, değerlendirebilirsek o zaman o duyguyu da amacına uygun bir şekilde kullanmış oluruz. Duygu bizim mesela görme gibi, duyma gibi, dokunma gibi işte çeşitli duyusal becerilerimiz var, duyu organlarımız var. Duygu da psikoloji anlamında en önemli organlarımızdan birisi. Bir tür işaret sistemi. Ve bu işaret sisteminin temel görevi diyebilirim, ne istiyoruz, ne istemiyoruz bunu göstermek aslında. Ha, istediğimiz ya da istemediğimiz şeyler bizim için iyi ya da kötü olabilir ama sonuçta duyguları olmayan bir insan işte hayatta ne istediğini, ne istemediğini bilmeyen bir insan haline gelir. Şimdi duyguyu başlı başına kendisi iyi ya da kötü bir şey değil de anlaşılacak bir işaret gibi gördüğümüzde o zaman çözümün de ilk adımını atmış oluruz. Şimdi örneğin diyelim ben bu şey öncesi işte program öncesi bir efendim kaygı yaşasam o kaygıyla birlikte de işte konuşamayacağım, anlatamayacağım, işte rezil olurum gibi düşüncelerim olsa... Hı hı. Doğrudan doğruya benim hedefim o kaygıyı, korkuyu azaltmak olursa ne yaparım? Telefon ederim işte yapımcımıza. Efendim bir rahatsızlığım var, ben bugün konuşamayacağım derim. O da tabii hocam rahatsızlığınız geçince konuşursunuz der. Belki işte geç oldu ama iptal edelim ne yapalım der. Sonra da ne olur? İlk anda ben rahatlarım hani. Oh kurtuldum hani. Neden kurtuldum işte?
O anlık durumdan kurtulmuş olursunuz.
Aslında ama ben onu kafamdaki durum gibi görmüyorum da gerçekten işte rezil olurum, kötü konuşurum, insanlar beğenmez gibi görüyorum. Şimdi bu da bir duygu, utanç duygusu. Peki bu duygu nasıl çıktı? Bu duygu daha çok aslında benim, siz çok güzel ifade ettiniz, düşüncelerimin sonucunda çıktı. Gerçekten o dış olay değil. Aslında o olayla ilgili düşüncelerim bunu tetikledi. İnsanlarda gerek dış dünyada olan biten şeyler, gerekse iç dünyamızda olan biten şeyler bu işaret sistemini yani duygusal sistemimizi harekete geçirebilir. Bizim de amacımız ilk olarak bu işaret sistemi neye işaret ediyor, nelere işaret ediyor bunu anlamak. Burada dediğim gibi eğer... fonksiyonel olmayan zararlı bir şey var ise o zararlı şeye dönük istek, heves mesela olumlu bir duygu olmasına rağmen aslında ona uymak olumsuzdur. Bizim olumsuz gibi gördüğümüz korku, kaygı gibi durumlarda yine ilk anda ne istemediğimize yönelip işte bu korkuyu, kaygıyı yaşamak istemiyorum deyip kaçındığımızda ona uygun kaçınmayla istemediğimize dönük duyguyu almayarak hareket ettiğimizde yine bize uzun vadede zarar verir. Bunu görebilmek için ben özellikle insanların hani çözüm kısmıyla ilgili belki ilk adımı olumsuz bir duygu yaşadıklarında ilk fırsat buldukları anda tabii kumar ve bağımlılıkla ilgili durumlarda dediğim gibi.
O işin farklı boyutu. Evet hocam haklısın.
Orada da tam tersi bence. Evet. Olumlu bir duygu yaşayıp da efendim kumar ya da bağımlılıkla ilgili davranışı yaptıklarında sonrasında ilk fırsatta kendi kendilerine kaldıkları anda ya ne oldu ne bitti, ben ne düşündüm, ne hissettim ve ne yaptım. Ardından da o duyguyla birlikte ona eşlik eden aslında isteği ya da ideali neydi? Örneğin ben yine kendimden örnek vereyim işte anlaşılır olsun diye deminki örnekten gideyim. İşte ben ne hissettim? Kaygı hissettim. Ne düşündüm? İşte konuşmayı yapamayacağım, insanlara rezil olacağım. Davranış olarak ne yaptım? Telefon ettim ve hastayım, bugün konuşamayacağım dedim. Şimdi buradaki kaygı duygusu neye işaret ediyor? Ben iyi bir konuşma yapmak, işte insanlara bir şeyler vermek ya da beğenilmek istiyor. Buna işaret ediyor. Peki neyi istemediğime işaret ediyor? İşte rezil olmak istemiyorum, kötü bir konuşma yapmak istemiyorum. Peki bunun farkında mıyım zaten? Hani rezil olmak istemediğimin ve kötü bir konuşma yapmak istemediğimin, insanlar tarafından eleştirilmek istemediğimin gayet de fazlasıyla farkındayım ve zaten o yüzden dolayı kaçınıyorum.
Evet, neden? Aslı Hocam, sözünüzü kestim. O kadar güzel bir örnek verdiniz ki şimdi günümüzde topluluk önünde konuşmaktan çekinen, korkan belki milyonlarca insan var. Yani çok iyi
ölüm
bir profesör olabilir.
Sonra ikinci korkuymuş.
Evet hocam, onu biliyorum, duydum ama gerçekten şu anda benimle aynı fikri paylaşan pek çok dinleyicim olduğuna eminim. Evet, çok iyi çalışılmış bir ders olabilir, çok iyi eğitim verilecek bir konu olabilir ama o topluluğun önüne çıktıklarında, o mikrofonun başına geldiklerindeki o heyecan, onların anlatacakları konuyu tamamen yok edip hatta
tabii.
mikrofonun karşısına çıkmaktan korkan ve çekinen nice kişi var. Yani çok güzel bir örnek verdiniz aslında, kendinizden örnek vererek
şeyde,
hani bu konu.
King's Speech diye bir film var. Çok harika bir film. İngiliz konuşma problemi olan bir İngiliz kralının yaşamını anlatıyordu. Orada hani onun o işte halka hitap konuşmaları oluyor radyodan. Hı hı. O konuşma öncesi yaşadığı kaygı, sıkıntı aslında onun çok hoş bir örneği. Yani kral da tanımıyor değil mi?
Evet.
Herkes için geçerli bu tür korkular.
Evet, o yüzden çok çok önemli bir örnekle aslında sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla birlikte devam ediyoruz. Hocam, tekrar ben sözü müsaadenizle size bırakayım.
Estağfurullah. Şimdi burada benim işte bu durumda tabii ki o anda refleksif olarak ne yapıyorsak yaparız genelde. Hani ama daha sonrasında iş işten geçmiş değil. Daha sonrasında o olumsuz duyguyu yaşadık ya. Peki şu soruyu sormalıyız. Yani ben aslında peki ne istiyorum? Ben düzgün konuşmak, başarılı olmak, insanlar tarafından beğenilmek istiyorum. Ardından geçeceğimiz adım. Peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Konuşma teklifini reddettim. Peki konuşmadım. Peki ben konuşmadığımda başarılı bir konuşma yapmaya, insanlar tarafından beğenilmeye, hani buna dönük bir davranıştan bulundum. Hayır. Sadece ve sadece görünmedim. Ve görünmeyen bir insan da başarılı da olamaz. Bir şey yapmayan insan başarılı da olamaz. Görünmeyen bir insan beğenilemez de aynı
evet.
zamanda. O zaman da ne oldu? Aslında yaptığım diğer şey de bu sefer beni ideallerimden, isteklerimden
uzaklaştırdı.
Yani korktuğum başıma gelmesin diye yaptığım şey benim yaşamımı fakirleştirdi. Hayatta olmak istediğim noktadan beni uzaklaştırdı. Şimdi bu kayıt çalışmasının bile bu bağlamda çok önemi var. Ama bu kaydı yaparken kişinin hani bir dışarıya çıkıp böyle kendisine bir nevi yüksekten bakar gibi, ne oldu ne bitti, işte efendim radyodan konuşma için aradılar ve ben de işte ne yaptım, kusura bakmayın hastayım efendim, konuşamayacağım dedim. Peki o anda ne düşündüm, ne hissettim, kaygım ne boyuttaydı? Bunları bir kaydedip bir durum tespitiyle işe başlamak.
Bunları yazmak hani, faydalı mı hocam? Yoksa sadece hani zihnimizden geçirmek yeterli mi?
Ben kesinlikle yazmayı tavsiye ederim. Neden dolayı? Şimdi bizim bu bilişsel kuramda, psikolojide düşüncelerimizle ilgili düşüncelerimiz, düşüncelerimize bakış, düşüncelerimize algımızla ilgili algılarımız vardır ki biz bunlara metacognition diyoruz. Hı hı. Hani düşünceyle ilgili düşünmek, düşünme üzerine düşünmek. Şimdi düşüncenin içsel bir süreç olduğunu kişinin anlaması için çok faydalı oluyor. Yani biz buna bilişsel uzaklaşma da diyoruz. Kendi düşüncenizi bir kağıt üstünde gördüğünüzde bunun bir gerçeklik değil de bir düşünce olduğunu daha çok fark etmek.
Sanki bir roman okuyor gibi okuyor belki sonrasında,
evet.
değil mi? Hani bir hikayenin bir kahramanıymış
kesinlikle,
gibi.
Kesinlikle. Şimdi kendine dışarıdan bakmak, kendine uzaktan bakmak. Eski Doğu Alman oyun yazarı Bertolt Brecht'in, ki işte toplumsal gerçekçi bir oyun yazarı. Onun oyunlarında olan ve daha sonra da sinemada, tiyatroda çok kullanılan bir teknik var. Yabancılaştırma etkisi denilen. Diyelim oyuncular 1945'te geçen bir oyunu oynarken işte bugünkü güncel bir şeyle ilgili birden konuşurlar. Ne bileyim, Covid salgınından konuşur. Hani yıl 45, 45'te geçen bir oyun neden yani bu şu güncel bir şey konuşurdu ve Brecht'in burada yapmaya çalıştığı şey şu, izleyiciye göstermeye çalıştığı şey. Bu izlediğiniz şey bir kurgu, oyun. Hmm. Gerçek olan sizin yaşadığınız şey. Gerçeğin farkında olun. Unutmayın, kendinizi kaptırmayın. Biz de işte aynı şekilde düşüncelerimizi o kadar kendimizi kaptırıyoruz ki durup bir ya aslında bunlar benim düşündüğüm şeyler. Ben rezil olacağımı düşündüm, kötü konuşacağımı düşündüm ve bu düşünceyle birlikte bir heyecan duydum ve bugün hastayım, konuşamayacağım diye bir şey söyledim. Bunun ne olduğunu görmesi. Bu çok önemli bir şey. Bir de bu düşüncelerimizi irdelerken biz çoğu kere olaylarla düşünceleri veya kafamızda sanki soru işareti gibi olan şeylerin altında yatan düşünceleri de bulmalıyız. Şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ya işte gelip haftaya radyoda konuşma yapar mısın diye bir şey teklif geliyor. Ya acaba heyecanlanır mıyım? Hmm. Hani biz böyle soru işaretli cümleler de aklımıza gelebilir, zihnimizden geçebilir. Aslında onların hepsi düz cümledir. Yani şunu kastediyorum, zihnimiz soru sormaz. Aynen. Çünkü on ya heyecanlanır mıyım içinde ne var? Heyecanlanabilirim de, heyecanlanamayabilirim de. Zaten heyecanlanmayacağım kısmı rahatsız etmeyeceği için sizin çok güzel dediğiniz gibi onunla aslında heyecanlanacağım, evet, konuşamayacağım vesairedir. Onları da tanımlayıp bunu not etmek ve olay nedir? Bazen çünkü olayları da olay diye yazdığımız şey yorumdur. Mesela siz diyelim tamam hocam burada bitirebiliriz dediğinizde diyelim ben öfke duyuyorum. İşte bana sormadan bitirdi, beni adam yerine koymadı diye düşünüyorum. Şimdi bunu çoğu insan ne oldu? İşte efendim sunucu beni adam yerine koymadı. Halbuki olay bu değil ki. Artık bitirelim hocam dedi sunucu ve ben bunu beni adam yerine koymamak gibi yorumladım. O benim yorumum aslında. Çoğu insan o olayla yorumu da karıştırır. Onları ayırt etmek de çok önemli.
Evet, yani
ben aslında fazla mı konuştum?
Yok hocam, yok. Ben yani şu anda size böyle hani keşke stüdyoda olsaydınız da size ne kadar dikkatli bir şekilde böyle bütün gönül gözümle dinlediğimi hissedecektiniz. Evet. Şu anda ben inanıyorum ki bütün dinleyicilerimiz aynı şekilde sizi dinliyorlar. Çünkü çok çok önemli bir konu. Yalnızca Türkiye için değil, insan çocukluğundan beri hep aslında... Hey, diyorsunuz ya bir ideali vardır. Çıkıp o bütün okulun önünde şiir okumak öğrenciyken. Sonra liseye gelir, sonra üniversiteye gelir. Bütün öğrenci arkadaşlarının önüne çıkıp bir konu hakkında slayt hazırlayıp sunum yapmak. Sadece bu değil ki. Sonra hayata atılıyorsunuz ve bulunduğunuz iş ortamında mutlaka nice sunumlar yapmak zorunda kalacaksınız. Yani aslında topluluk önüne çıkmak ve birilerine mikrofondan ya da bir kalabalığa bir şey anlatmak sizin az önce söylediğiniz gibi yani ölümden sonraki belki ikinci korku. Dolayısıyla çok çok önemli bir konu ve ben bütün dinleyicilerimizin şu anda pür dikkat sizleri dinlediğine eminim. O yüzden hocam ben yine müsaadenizle mikrofonu size bırakacağım. Lütfen devam edebiliriz hocam.
Şimdi aslında ben özellikle hani bir şeylerin soyut değil de böyle daha somut anlaşılması için hep örnekler daha faydalı olduğuna inanıyorum. Yoksa hani kuramsal olarak çok şey konuşulabilir. Şimdi bir diğer şey bizim ne yaptığımıza da çok dikkat etmek. Yani ben ne yaptıysam hani bir kamera ne gösterildi onu not etmek. Çünkü bizim az ya da çok hani bu dünya üzerinde diğer insanlar üzerinde bir etkimiz var. Ama bu etki hangi yolla oluyor? Konuşmalarımız ve davranışlarımızla. Yani ben ne konuştum, ne dedim ve ne yaptım. Bunu da farkında olduğumuzda aslında böyle çok güzel bir şekilde ilk adımı atmış oluyoruz. Yani şöyle şöyle oldu, ben şöyle hissettim, şöyle düşündüm ve şunu yaptım Bu süreç çok önemli. Daha sonra tabii arkasından bunu yazdıktan sonra çok belki de hemen davranışın altında düşünmemiz gereken bir başlık. Peki ben ne istiyordum? Yani hem o olay için ne isterdim hem de hayatım için genelde ben nasıl bir insan olmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum. Ama tabii ki otantik olarak o duygunun, o duyguyla ilgili olarak hayattaki isteğim ya da idealim. Çünkü efendim ben şöyle bir insan olmak istiyorum, yok şöyle yapmak istiyorum falan çok şeyler diyebilir insanlar. Ama onu en otantik şekilde aslında olumsuz duygularımız gösterir. Yani olumsuz duyguların içinde bizim hayatta en değer verdiğimiz şeyler, en önem verdiğimiz şeyler barınır. Bir anlamda onlar bir bence bir hazine. Belki o hazine hani böyle midyelerin içinde hani olur inciler, onun evet. gibi yani onu birazcık açmak lazım. Bu yaptığımız şey de onu açma yönünde bir önemli bir adım evet. diye düşünüyorum.
Şimdi hocam o yazı evet. işlemini gerçekleştirdik ve önümüze aslında evet. ne hissettiğimizi koyduk. Evet. Sonrasındaki aşamayı hani şimdi mi anlatmak istersiniz evet. yoksa önümüzdeki hafta mı devam edelim şimdi, daha detaylı bir şekilde size bırakayım.
O aşamaya geldik şu anda ve o aşamayı girersek birazcık detayına girmemiz evet. gerek.
O zaman önümüzdeki haftaya
öbür
bırakalım.
Haftaya bırakalım.
Çok onun heyecanlı bir yerinde kaldı yalnız sevgili dinleyiciler ayıralım. Şu an. Evet. Hocamızla sohbetimiz. Hocam sizinle sohbet ederken böyle gerçekten kendimi bir arkası yarın programında gibi hissediyorum. ve sonrasında ne olacağını merakla inanın bekliyorum. Evet. Ben dinleyicilerimizin de öyle hissettiklerini düşünüyorum.
Demek ki biraz yayıncılık şeyini ben de sohbet
siz de evet hocam. Artık siz de bizden oldunuz.
Sağ olun.
O zaman biz dinleyicilerimizi biraz meraklandırmış olalım. Bugün hocamız da bizi o kaygıya sürükleyen düşünceleri kağıda dökmüş olduk. Hocam o zaman şöyle bir ödev verelim mi dinleyicilerimize? Onlar da şimdi kendilerine kaygı duydukları olur. Bir not çizelgesi hazırlasınlar.
Kaygı, korku, üzüntü, ne dersiniz? Olabilir. Kızgınlık, evet süper olmuş.
Tamam o zaman hocamdan da...
Ödev de vermiş olduk.
O zaman hocamdan da kabulü evet. aldıktan sonra ben evet, sevgili kesinlikle. Dinleyicilerimize küçük bir ödev vermiş olayım bu noktada hocamızın izinleriyle. O zaman herkes sevgili dinleyiciler bizi dinleyen ve önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla bekleyeceğini düşündüğüm sevgili dinleyicilerimiz kaygı duyduğunuz bir olayı hatırlamanızı ve bunu kağıda dökmenizi rica edeceğiz. Hocam peki sırayla neleri yazsınlar bir kez daha hatırlatalım.
Tabii. Önce ne oldu ne bitti?
Ne oldu
hani
ne bitti?
Kamera olsa ne gösterirdi objektifliğinde? Ben o sırada ne düşündüm? Zihnimde neler vardı? Duygusal olarak ne hissettim? Davranış olarak ne yaptım? Ve o duygu, o yaşadığım duygu benim yaşamdaki ya da kendimle ilgili hangi istek veya idealime işaret ediyor? Örneğin ben insanlar tarafından beğenilen, takdir edilen birisi olmayı istemesem hiç rahatsız olmam, işte kötü konuşmaktan, ne bileyim beğenilmemekten hiçbir rahatsızlık duymam. Evet. Hatta beğenilmemeyi istiyorsam hoşuma bile gidebilir ama demek ki ben beğenilmeyi istiyorum gibi kendi istek ve ideallerimi de bulmaya çalışsınlar.
Evet, o zaman ödevimizi de vermiş olduk sevgili dinleyicilerimize. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ
ben
olun.
Ben ne zaman zaten siz dinlesem böyle çok farklı duygular içine giriyorum sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık.
Sağ olun.
Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta inşallah o heyecanlı yerden kaldığımız yerden hocamızla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Siz de lütfen az önce belirttiğimiz gibi önümüzdeki haftayı eğer sabırsızlıkla bekliyorsanız o kaygı çizelgenizi hazırlayın. Ve önümüzdeki hafta bakalım bunun üzerine neler koyacağız hocamızla birlikte. Hocam tekrar sevgi ve saygılarla çok teşekkür ediyoruz, zorluyoruz sizi.
Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi programlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz söyleşimize. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor. Thank you.
yalar, gör ki neler var. Yar yüreğim yar yar, gör ki neler var. Bu halk içinde ha beyim, bize de gülen var. Bu halk içinde erenler, bize de gülen var. Ko gülen gülsün, kendini bulsun. Ko gülen gülsün, kendini bulsun. Nadan ne bilsin ağabeyim, bizi de bilen var. Nadan ne bilsin erenler, bizi de bilen var. Derinde göller var. Geçidi yoktur erenler, derinde göller var. Yunus sen bunda meydan isteme. Yunus sen bunda meydan isteme. Meydan içinde habeyim, merdaneler var. Meydan içinde erenler, merdaneler var.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Şahsınızda Necip milletimizin her bir ferdini Buhara'dan Balkanlara, dünyanın Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bizleri dinleyen TRT Türkiye Sesi'nin radyosu aracılığıyla gönülden selamlıyorum. Çünkü biz insanlara gönülden bağlıyız. Diyor ki gönül gönül vermekle alınır. Gönlümüzü milletimize verdik. Onun için gönülleri almak, gönülleri yeniden inşa ve ihya etmek bizim temel sorumluluğumuz ve hedefimizdir.
Ha, ne mutlu hocam, ne güzel cümlelerle giriş yaptınız.
Evet.
Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. Üç aylar da başlıyor.
Evet.
Biz bugün değerli hocamızla, sevgili dinleyicilerimiz, atalarımızdan yadigar kalan geleneklerimizi yaşatmanın önemi, üç ayların önemi ve kültürümüzdeki yeri üzerine ve şevilik geleneği üzerine konuşacağız. Hocam buyurun, hemen sözü size bırakalım.
Sahabe efendilerimiz biliyor musunuz, üç aylar başlamadan birbirleriyle herallık alırmış. Biz de hep bir beraber, hep birlikte eşimizden, dostumuzdan, komşumuzdan, ailemizden helallıkla başlayalım tabii sözlerimize.
Başlayalım
değil
hocam,
mi?
Buyursun.
Helallık almak, helallık almak insanların gönüllerini rahatlatır. Sezen Hanım, 3 aylar Recep-i Şerif'le başlıyor. Recep-i Şerif Allah-u Teala'nın ayı. Muhakkak her ay, her gün, her zaman dilimi Cenab-ı Hakk'ın, her mekan Cenab-ı Hakk'ın, her insan Cenab-ı Hakk'ın kulu ama Cenab-ı Hak bazı insanlara, bazı zaman dilimlerine ve bazı mekanlara kutsiyet atfetmiş. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ın özel seçilmiş kulları. Hele bizim peygamberimiz insanların en üstünü, yaratılmışların en üstünü. Büyük mütefekkir Ziya Gökalp bir münacatında şunu söylüyordu muhterem dinleyicilerimiz. Cenab-ı Hakk'a sen yeri hiç çiçekle bezetir miydin? Üstüne amine doğurmasaydı bu zümrüt gök kubbeyi hiç düzer miydin? Altına sevgilin oturmasaydı. Alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Ve yaratılmışların en üstünü, en üstünü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bazı mekanlar var, o mekanların üstüne mekan yok. Bunlardan ilki Beytullah'ın bulunduğu, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mekke-i Mükerreme. İkincisi Peygamberimizin mübarek kabrinin bulunduğu, Ravza-i Mutahara'nın bulunduğu Medine-i Münevvere. Üçüncüsü ilk kıblemiz olan Süleyman Çelebi tarafından hitame erdirilen ve Peygamberimizin Miraç hadisesine şahitlik eden Kudüs-ü Şerif. Bunlar da önemli mekan birimleri. İşte zaman birimleri de en önemli zaman birimleri 3 aylar. Ve 3 ayların başlangıcı Recep ayı dediğimiz ay Şehrullah'tır. Yani Allah'ın ayı. İslam gelmeden evvelki cahiliye döneminde bile Mekkeli müşrikler bazı aylarda savaşlar yapıyorlarsa savaşlara son veriyorlar Sezin Hanım. Hı hı. Bu aylardan biri Recep ayı, haram aylar diye olarak geçiyor. Bir diğeri Zilkade ayı, Zilhicce ayı ve Muharrem ayı. İşte ondan dolayıdır ki Recep ayı Allah'ın ayıdır, Şehrullah'tır. Ve Recep ayının ilk günü Peygamberimiz buyuruyor. Kim oruç tutarsa yani yarın 3 senelik oruç sevabı alır. Kim ikinci gün oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır. Kim üçüncü gün oruç tutarsa 1 yıllık sevap alır. Ve diğer günlerin her birinin neticesinde de 1 aylık oruç sevabı vardır. Onun için bizler 3 ayların kadrini, kıymetini bilmemiz lazım. Gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirmemiz lazım. Allah'ın ayı olduğu için ona daha fazla hürmet ve tazim etmemiz gerekir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın ayı olduğu münasebetiyle o aya, Recep ayına hürmet edersek Rabbimiz de bize ne yapar? Bizi değerli kılar. Kendi ayına hürmet ettiğimiz için. Kendine tam manasıyla bir kul olduğumuz için ve biliyorsunuz malum haliniz artık 4 tane önemli kandilimiz de Recep, Şaban ve Ramazan'ın içerisinde. Evet. Recep'in ilk cuma gecesi yani öbür gün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib kandili. Regaib Arapça'da rağbet edilen gece manasına gelir muhterem dinleyicilerimiz. Gökyüzünden yeryüzüne melekler saf saf inerek o geceye rağbet ederler. Peki Recep'in 26'yı 27'ye bağlayan gecesi hangi gece? Miraç gecesi. Peygamberimizin bir gece amcasının kızı Ümmü Hane'nin evinde uyurken Cenab-ı Hakk'ın emriyle Cibril aleyhisselam vasıtasıyla Burak'la Kudüs-ü Şerif'e kadar gelir. Orada Cibril aleyhisselamla 7 kat göğün üzerine çıkar ve Cibril aleyhisselam der artık ben ya Resulallah buradan gelirsem yanarım. Artık bundan sonrası sana ait ve Cenab-ı Hakk'a karşı karşıya kalır biliyorsunuz. 3 hediyeyle döner. Birinci hediye namazı 5 vakte indirir. Ondan evvelki ümmetlerde namaz daha fazla. Ama Peygamberimiz benim ümmetim 5 vakit namazın üzerinde namaz vakti olursa belki onun altından kalkamaz diye Cenab-ı Hakk'a yalvarır ve namaz 5 vakte iner. İkincisi Bakara suresinin son ayetleri olan bizim de yatsı namazından sonra okuduğumuz gelenek üzerine Amener Resulü suresi iner. Üçüncüsü de Allah'a ortak koşmayanların, şirk koşmayanların en nihayetinde cennete gireceği müjdesiyle döner. İşte Recep ayında bunlar var. 3 ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif, Şaban'da Peygamberimizin ayı, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ayıdır. O gecede, o günlerde de Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecede de Berat gecesi var. O gecede inananlar, Cenab-ı Hak'tan tam manasıyla tövbe istiğfarda bulunanlar beratlarını alıyorlar.
Ve o gece insanoğlunun bir yıl içerisinde rızkı, gideceği yerler, geleceği yerler, ne yapacağı, ne edeceği o gece yazılıyor. Şaban'ın ortası, o gece de çok önemli. Üçüncü önemli ay da ümmetin ayı dediğimiz, en ayların en üstünü 11 ayın sultanı olarak adlandırdığımız Ramazan ayı, ki Ramazan ayında oruç bizlere farz kılındı. O gün oruç tutmamız farzdır, aynı namaz gibi. Ve o günde de bir gece var ki o gecenin üstlerine gece yok. Hatta ayetle sabit, Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde Cenab-ı Hak inna enzelnahu fi leyletul kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr tenezzelul melaikete ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin selam hiya hatta metla'il fecr buyuruyor. Yani o gece öyle bir gece ki o gece bin aydan daha hayırlıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bin aydan daha hayırlı olan bir gece nedir? O gece işte Kadir gecesidir. Gökyüzünden yeryüzüne melekler inerler. 83 yıla tekabül ediyor Sezin Hanım.
Evet.
Bu Cenab-ı Hakk'ın bir müjdesi ve ondan dolayıdır ki yarın Recep ayının girmesiyle birlikte gönlümüze bir sevinç, bir neşe doğuyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine, rahmetine, hidayetine ve inayetine muhatap olacağız. Gelin bu günleri, geceleri, üç ayları inşallah en güzel bir şekilde hitama erdirip bayrama ulaşalım. Ve bizim kültürümüzde biliyorsunuz bir üç ayları tutmak terimi var. Müslümanların bazıları Recep Şaban ayı girdiği zaman onu Ramazan'la birleştirir. Üç ayları tutarlar. Üç ay oruç tutarlar. Bu da ne kadar maneviyata verdiğimiz önemin göstergesi. Bir de Peygamberimiz Recep ayı geldiği zaman Sezin Hanım şu duayı çok edermiş. Bu dua bu üç ay içerisinde Ramazan'a kadar dillerimize pelesenk olsun. İfade şu: Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Yani ne demek Türkçesi? Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bizim hakkımızda bereketli kıl, mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye de devamlı dilinde terennüm ettiği bir dua.
Hocam peki şimdi yarın bir de şivilik geleneği de başlıyor değil mi aynı zamanda?
Evet.
Onu da dilerseniz konuşalım. Çünkü çocukların sanıyorum en çok mutlu olacakları günlerden biri olsa gerek.
Aynen öyle. Özellikle Konya'mızda şivilik
evet.
geleneği var.
Gerçekten
Konya,
şu an
biliyorsunuz.
Konya'daki çocuklar evet. biraz daha şanslı galiba diğer illerimize
evet, şanslı,
göre.
Şanslı. Çünkü Konya bizim beş şehrimizden biri, Selçuklu'nun baş şehrini evet. yapmış. Bir sürü geleneği, göreneği, ilim adamları, irfan adamları gelmiş geçmiş. Mevlana'nın şehri Konya. Yani diğer adıyla da Belde-i Muhayyere. Belde-i Muhayyere demek tercih edilen beldelerden biri. Nereden bu ismi alıyor? Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye, Münevvere'ye hicret etmeden evvel üç şehri gösteriyor Cenab-ı Hak. Üç yer arasında onu serbest bırakıyor. Biri Medine-i Münevvere, biri Şam-ı Şerif, biri de Konya. Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'yi tercih ediyor. Onun için Konya belde-i muhayyeredir bizim tarihimizde, geleneğimizde. Hatta Aşık Şem'i diyor ki, Konyalı büyük aşıklardan, Ademleri hor gezer amma veli irfan olur, hafızları gayet çeri, alimler ümman olur. Hümasa bir katre abın nuş eden aslan olur. Galiba toprağının iktizası bu Konya'dan. Yani kim o topraklardan yetişirse, kim o sulardan içerse muhakkak diyor alimlerden olur, hafızlardan olur, irfan sahiplerinden olur. İbni Haldun'un bir sözü aklıma geldi. Coğrafya bir kaderdir diyor ya.
Evet.
Hakikaten Anadolu coğrafyamızın her bir yeri muhakkak mübarek ama Mevlana Hazretleri'nin Konya'ya gelmesi, Sadreddin Konevi'nin o mübarek diyarda yetişmesi tevafuk olmasa
evet,
gerek.
Evet, evet.
İşte
hocam.
O geleneğe sahip Konya'da bir şivlilik geleneğimiz var. Regaip Kandili'nin sabahında, yani Perşembe günü sabah, çocuklar kapı kapı dolaşırlar. Şeker toplarlar, çikolata toplarlar. Adeta Konya'da bir renklilik olur. Bir çocukların muhabbetinin, hevesinin en zirveye çıktığı noktalardan biridir. Bu Ramazan bayramında, Kurban bayramında da böyledir. Çocuklar Anadolu'nun her bir tarafında kapı kapı dolanıp şeker toplar, değil mi?
Evet.
Çocuklara ikram edilir. Çocuklar da bir muhabbetle 3 ayların önemini, ehemmiyetini ve mutluluğunu yaşarlar. Yani adeta o 3 aylar Perşembe sabahı yapılacak bu gelenek, şimdilik geleneği minik minik yavrularımızın elleriyle, o temiz ruhlarıyla, değil mi? Sabah namazından sonra şimdilik toplamasıyla, yani çikolata şeker toplamasıyla başlar. Bu hem o çocukları sevindirmenin hem de o mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklarımızda bu kültür, şefkat, merhamet ve paylaşma duygusunu da bu kültürle biz aşılarız. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip. Dinimiz çocuğa çok ehemmiyet veriyor Sedin Hanım.
Evet.
Bizim çocuklarımızı hiçbir zaman azarlamamamız, onları sevgiyle, saygıyla dinimizi, dilimizi, geleneklerimizi ve adetlerimizi onlara göstermek çok önemli. Hele bir çocuğumuz yetimse, öksüzse, değil mi? O yetimin ve öksüzün barınmasına, eğitim ve öğretiminin ikamesine yardımcı olmak ayrı bir lütuftur. Çünkü din bunun üzerine kuruludur. Bakın, bir gün Peygamberimiz bir bayram günüdür Medine-i Münevvere'de bayram namazını kılmış. Evine giderken bir çocuğun ağladığını görür. Evladım, yavrum, sen niye ağlıyorsun der. Çocuk der ki, 7-8 yaşında bir çocuktur. Der ki, ya Resulallah, bu bayram gününde, bu Ramazan bayram gününde ben, herkes, zengin çocuklar develerine binmişler, en güzel elbiselerini, bayramlıklarını giyinmiş geziyorlar. Ben yetimim, babam yok. Ne bir giyinecek, kuşanacak elbiselerim var bayramlık, ne de bineceğim bir deve vardır. Resulullah Efendimiz orada, ben senin deven olayım mıdır? Ol ya Resulallah der. Peygamberimiz onu omuzlarına alarak Medine-i Münevvere'nin sokaklarında hoplayarak, zıplayarak o çocuğu gezdiriyordur. Ebu Bekir Efendimiz denk gelir. Peygamberimiz adeta ter içerisindedir. Ya Resulallah, ne yapıyorsunuz der. Çok yorulmuşsunuz. Peygamberimiz der ki, ya Ebu Bekir, bu çocuğun devesi oldum der. Ya Resulallah, peki yeter, bıraksanız. Hayır, çocuk bırakacak ki ben öylece bırakayım. Çocuk bırakmadan ben nasıl çocuğu bırakayım? Çocuğa der ki, deveni satar mısın bana? Yanında da 6 tane ceviz vardır ceplerinde. Tabii çocuktur bu, adı üzerinde. 6 cevizi çocuğa verir. Çocuk Peygamberimizin mübarek omuzlarından iner. Sevinerek evine doğru koşmaktadır tabii, 6 cevizi alınca.
Yani,
o gün çok önemli.
Tabii,
evet.
Tabii.
Onun için bizim büyüklerimiz hani ceplerinde şekerler, fındıklar, cevizler bulundururlar. Çocuklara verirler, harçlık verirler, sevincin ibaresi yani olarak. Önce. Bir şair de der ki, Peygamberimizin bu olayından hareketle, ol çocuk, bilseydi ol devenin yükünü, 18 bin alemi verselerdi bırakmazdı onu.
Evet.
Bırakır mıydı?
Tabii,
alemlere
tabii.
Rahmet olarak gönderilen bir
tabii.
Peygamber. İşte bizim dinimiz böyle.
Evet.
Bu dinimizden kaynaklı geleneklerimiz var.
Evet hocam.
Başta şimdilik olmak üzerine Anadolu'daki bu geleneklerimiz, adetlerimiz bizi birbirimizle kaynaştırmaktan.
Hocam, burada son dakikamızın içindeyiz.
Evet. Adeta bizi rehabilite etmekte ve çocuklarımızın inkişafına ve tekamülüne ne yapmakta? Onlara yardım sağlamakta. Ben bu vesileyle bizi dinleyen ve bütün ümmeti Muhammed'in 3 aylarını tebrik ediyorum. Beni Necip milletimizle buluşturduğunuz için de TRT ailesine ve sizlerin şahsınızda bütün çalışanlarımıza gönülden muhabbetlerimi arz ederken 3 aylarınızın mübarek olsun diyorum. Bizi dualarınızdan unutmayın efendim.
Hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. Yine tatlı dilinizle bizi 3 ayları en güzel şekilde sizin sözlerinizle biz de yarını karşılamış olacağız. Çok
İnşallah.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Üç ayların gelişini konuştuk, kültürümüzdeki yerini konuştuk ve Konya'ya has şivlilik geleneğini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şöle Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.